Ayrım 41, Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch, sayfa 375. Moncrain benimle muhatap olmak istemiyor dedi bu lidazi ve ben de ona aynı şekilde karşılık vermekten memnunum. Bırakın piç kurusu bir yıl bir gün hapiste çürüsün. Belki elini kaybettiğinde aklı biraz başına gelir.
Benim bir yıl bir günüm yok Gennaro dedi Sabeta.
Öyleyse neden Bassanti ile görüşmüyorsunuz? Başarılı olan o, öyle ki tiyatrosunu kendi elleriyle inşa etti. Seni bir saniye bile düşünmeden sahneye çıkaracağından eminim. Sen kesinlikle
Evet,
küstahlığımın kusuruna bakmazsan, sen kesinlikle pek çok gözün ilgiyle izleyeceği birisin.
Küstahlığın memnuniyetle affedildi. Fakat madem Bassanti'nin üstüne yok, o zaman neden ortaklık teklifini ona değil de Moncrain'e yaptın?
Bassanti maddi yardıma ihtiyaç duymuyor. Zaten o söz konusu olduğu zaman ortada inşa edecek bir şey yok. Zaten başarılmış bir şeyden dolayı övgü almak kolay değildir.
İster inan, ister inanma. Biz de Moncrain hakkında aynı şeyleri düşünüyoruz dedi Sabeta. O sadece amaca giden bir araç, onu affet, bırak serbest kalsın. Sana garanti ederim ki himayeni kabul edecek.
Himayemi sunmaya hala razı olduğumu nereden çıkardın?
Hadi ama Gennaro dedi genç kız sesini biraz derinleştirip muzip denebilecek bir ton takınarak. Moncrain'in aptallığı yüzünden kendini cezalandırma. Kurduğun plan hiç fena değildi.
Bize bu konuda yardım edersen dedi Loke, onu bütünüyle kontrolün altına alacaksın. Sana hem maddi hem de manevi olarak borçluk alacak. Biz de senin adına onun uslu durmasını sağlayacağız.
Moncrain Bulidazi Tiyatrosu dedi Sabeta.
Veya Bulidazi Moncrain Tiyatrosu dedi Loke.
Zayıf görüneceğim dedi baron fakat sesi itilmekte olduğu uçurumdan aşağı düşmeye neredeyse hazır birinin titrek tınısına sahipti.
Akıllı görüneceksin dedi Loki. Hatta sırf dikkat çekmek için her şeyi daha en başından planlamış gibi görüneceksin. İşte bu harikulade dedi Sabeta. Yaz sona erdiğinde ve Moncrain'le işimiz bittiğinde tüm bu olayın sadece ilgi çekmek için kullandığın bir taktik olduğunu çıtlatırsın. Yarınki duruşmada biraz sıkıntıya düşmenin karşılığı bu olacak. Bassanti bir çırpıda unutulacak ve tüm şehir yaptıklarına hayran kalacak.
Kahrolası bir dahi gibi görüneceksin dedi Loke. Bunu akıl edebildiği için kendisiyle gurur duyarmış gibi bir tavırla.
Bulidazi Moncrain Tiyatrosu dedi baron. Ne yalan söyleyeyim. Belirli bir ağırlığı var. Soylu bir tınısı.
Sahnede birkaç ay geçirmeme yardım et dedi Sabeta. Sonra da kumpanyayı Camor'da tura çıkar. Seni dedemizle tanıştırırız. Tüm kontlarla ve konteslerle hatta dükün ta kendisiyle de.
Sırayla beş kulenin her birinde sahne alabilirler dedi Loke. Çatı bahçelerinde Verena ile ben oyunlarda rol alamayız elbette. Ama ev sahiplerin olarak gösterilere zevkle katılırız.
Tüm bunlar geçici bir müşkülata değmez mi diye sordu Sabeta, buzu buhar çıkarmaya ikna edebilecek bir tebessümle.
Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var dedi Bulidazi.
Seni yalnız bırakalım mı dedi Sabeta sandalyesinden yarı yarıya kalkarak.
Evet ama sadece kısa bir süreliğine. Tayman, resepsiyon salonunda her tür ihtiyacını karşılar.
Loke de ayaklandı fakat Bulidazi bir elini havaya kaldırdı.
Sen lütfen gitme Lucas'a, seninle iki çift laf etmek istiyorum da.
Loke tekrar yerine oturdu. Sabeta'ya kaçamak bir bakış attı ve ondan belli belirsiz bir baş onayı yakaladı. Genç kız geldikleri yoldan çıkıp gitti.
Lucas'a dedi baron öne eğilip sesini alçaltarak, umarım saygısızlığımı affedersin. Camorluların aile şerefiyle ilgili konulara büyük önem verdiklerini bilirim ve seni gücendirmek gibi bir niyetim kesinlikle yok.
Gennaro, tümüyle yerine getirmemizin aylar veya yıllar süreceği sözler karşılığında senden bir iyilik istedik. Şu anda Espara genelinde gücendirebileceğin en son kişiler Verena ile benim.
İkiniz de ne kadar akıcı konuşuyorsunuz dedi Bulidazi. Neden sahneye ilgi duyduğunuzu görebiliyorum. Ama şimdi izin ver sana içimi dökeyim.
kuzenin ilgi gösterildikçe katlanan bir kişiliğe sahip. Bu odaya ilk girdiğinde sadece güzeldi. Fakat onu seyrettikten, onu dinledikten sonra ciğerlerimdeki tüm hava boşaltılmış gibi hissediyorum.
Loki kendi ciğerlerindeki tüm hava boşaltılmış gibi hissetti.
Lütfen söyle bana, dedi Buridazi kendini kontrol altına almaya çalışan genç adamın tavırlarındaki değişikliği fark ederek. Verena tiyatroyu sahiden seviyor mu ve de Eskrim'i?
Kuzenim onlar için yaşar, cevabını verdi Loki.
Onunla sözlü müsünüz?
Loki ani bir tepki sağanağına tutuldu. Ayağa kalkmak, evet demek, Buridazi'ye bir tokat atmak, onu saçlarından tutmak ve kafasını bilardo masasına çarpa çarpa dişlerini dökmek istiyordu. Sonra bir kova dolusu soğuk su gibi ikinci hesaplamalar geldi. Buridazi onu öldürür, Sabeta genç adama seve seve yardımcı olur ve şahsi kıskançlığının profesyonel karakterine müdahalesi centilmen piçleri mutlak bir başarısızlığa mahkum ederdi.
Hayır, dedi neredeyse soğukkanlılıkla. Hayır, ben başkasıyla sözlüyüm. Hem de yürüme çağından beri. Sözlüm yaşını doldurduğunda evleneceğiz.
Ya Verena, dedi Buridazi. Loki'nin hayalinde canlanan bir diğer yararsız görüntü, muhakeme kabiliyetinin kaçınılmaz olduğunu bildiği şeye itiraz etti. Jean Tannen arka kapıyı kırarak içeri dalıyor, Buridazi'yi tutup başının üstüne kaldırıyor, adamı bilardo masasına çarpıyordu. Neden tüm fantezileri ona ufak bir zararı bile olmamış bilardo masasının felaketiyle sonuçlanıyordu acaba? Ama bunun bir önemi yoktu. Nasılsa fantezisi hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti.
Boşta, dedi Loki telaffuz ederken bile o sözcükten nefret ederek. Babam ve dedem Verena'ya hep dalında asılı bırakılmasında fayda olan bir meyve gözüyle baktılar. Ta ki en avantajlı şekilde nasıl koparılabileceği anlaşılana dek.
Teşekkürler, dedi Baron. Çok teşekkürler. Bu harika bir haber. Umarım mevkiimin sınırlarını aştığımı düşünmüyorsundur Lukaza. Kadim ve şerefli bir soydan geliyorum. Sabit gelirleri olan çok sayıda mülke sahibim. Bir eş olarak sunacak çok şeyim var.
Olduğundan eminim, dedi Loki yavaşça. Yeter ki Verena da istesin ve Kont Kara Mızrak münasip görsün.
Evet, evet, ailenin onayıyla ve kuzenimin isteğiyle.
Buridazi bir elini saçlarında gezdirdi ve gereksiz yere beyaz renkli ipek boyun bağına çeki düzen verdi.
Dediğinizi yapacağım Lukaza. Moncrain'i affedeceğim ve onu dizginleyeceğinize güveneceğim. Borçlarını ödemeniz ve kumpanyasını ehlileştirmeniz için neye ihtiyaç duyarsanız temin edeceğim. Tek isteğim...
Evet...
''Bana yardımcı olman, dedi Buridazi, ve Verena'ya niteliklerimi göstermeme, onurlu niyetlerimi açık etmeme yardımcı ol. Bana onu nasıl hoşnut edebileceğimi öğret, beni ona methet.''
''Eğer Moncrain serbest kalırsa...''
''Kalacak.'' dedi Buridazi, ''ağlayan kulede gerektiğinden bir saniye daha fazla kalmayacak.''
''Öyleyse yanındayım.'' dedi Loki usulca. Gennaro Buridazi'nin bilardo masasının kıymıklarını tükürdüğüne dair yeni hayalleri bastırmaya çalışarak.
''Seninleyim dostum.''
7. Bölüm 5 Yıllık Oyun Karşı Hamle. 1. Kızım. ''Bizim neyimiz var böyle Can?'' Gözlerini ovuşturan Loki önce karnındaki sonra da ayak bileklerindeki rahatsızlığı hissetti. ''Sabeta bizi bir çift eski püskü çadır gibi katladı. Peki ya bacaklarımdaki bu şeyler de ne?'' İnce ve solgun bilekleri ayaklarının hemen üstünden demir halkalarla çevriliydi. Prangalar kan akışını kesmeyecek kadar gevşekse de parça başı yaklaşık 3 kilo çekiyordu.
''Herhalde bizi yüzmekten caydırmak içindir.'' dedi Can. ''Ne kadar düşünceliler değil mi? Gözlerinle aynı renkte bir metal seçmişler.''
''Demek pencerelerdeki parmaklıklar yetmemiş ha? Yukarıdaki tanrılar aşkına. Midem sanki vücudumun geri kalanını yemeye çalışıyor.''
Loki etrafı daha titiz bir incelemeden geçirdi. Yastıklar, raflar, ipekler, fenerler... Kamara Camor Dük'üne layıktı. Hatta Jean'ın yanında küçük bir raf dolusu kitap ve tomar bile vardı.
Bak Sabeta bize ne bırakmış dedi Jean okumakta olduğu deri ciltli kitabı dostuna atarken. Eskimiş dört yapraklının kapağına altın varak kullanılarak simyayla üç satır basılmıştı. Dipnot, dört yapraklı, tabakaların dört yaprağa bölünmesinden meydana gelen kitap. Hırsızlar Cumhuriyeti, gerçek ve trajik bir hikaye. Coelius Lucarno.
Ooo dedi Locke usulca kitabı bir kenara koyarak. Sohbet ha, tüm güzelliğine rağmen içinde 10 kişiye bedel bir kaltaklık taşıyor.
Seni nasıl uyuttu diye sordu Jean.
Oldukça utanç verici bir yöntemle.
Kameranın kapısı çalındı, hemen ardından açıldı ve basamaklardan aşağı süzgün yüz atlarında faal geçen pek çok yılın çizgilerini taşıyan dinç, uzun bacaklı bir adam indi. Selam çocuklar dedi yabancı, hafif bir Verrar aksanıyla. Volantine'ın azmine hoş geldiniz. Bendeniz Solus Volantine. Hizmetinizdeyim, ciddi söylüyorum. Siz çocuklar bu seyahatteki ilk ve tek işimizsiniz.
Bu gemiyi derhal gerisin geri çevirirsen sana her ne ödeniyorsa onun iki katını verebiliriz dedi Locke.
Ortak dostumuz ağzından çıkacak ilk şeyin büyük ihtimalle bu olacağını söylemişti Efendi Lazzari.
Locke parmaklarını çıtlatarak adama dik dik baktı. Sabeta en azından sahte kimliklerini koruduğu için takdiri hak ediyordu. Fakat şu an için kız hakkında iyi şeyler düşünmek istemiyordu.
Bana zincirler içinde teslim edilen iki adam yerine halen serbest olan bir kadınla aramdaki ortaklığın benim için daha başarılı ve kazançlı sonuçlanacağı fikrine katılmamak elimde değil diye devam etti Valentine.
Ücretini 3 katına çıkarabiliriz dedi Locke.
Kesin bir serveti öfkeli bir mahkumun vaatleriyle takas edecek adam kendi gemisinin kaptanlığını yapamayacak kadar aptaldır dedi Valentine.
Hay aksi dedi Locke, taraf değiştirmeyeceksen bari bana biraz gemi krakeri falan getirebilir misin?
Ortak dostumuz aklından geçecek ikinci şeyin yemek olacağını da söylemişti.
Valentine kollarını kavuşturup gülümsedi. Ama yolculuğun bu ayağında gemi krakerine talim edecek değiliz. Taze pişmiş biberli ekmek, balda bekletilmiş zeytin dolu kaz ve brandili krem sosunda hazırlanan haşlanmış göl kurbağası yiyeceğiz.
Kafama bir darbe almış olmalıyım dedi Locke. Bu yıllardan beri gördüğüm en saçma rüya.
Rüya falan değil dostum. Yanımıza o kadar iyi bir aşçı verildi ki gemide kalması için onu haftanın 6 günü düzerdim. Tabii eğer erkeklerden hoşlansaydım. Neyse ki herif ücreti ortak dostumuz tarafından ödenen bir diğer armağan. Güverteye gelin de size yolculuğunuzun şartlarını açıklayayım. Sizi gidi şanslı pezevenkler sizi.
Locke güverteye çıktığında Valentine'ın azminin çift direkli bir brick olduğunu gördü. Geminin selviçeleri iyi durumdaydı. Yelkenleri ne tersaneden yeni çıkmıştı ne de tiftik tiftik olmuştu. Locke ile Jean'ın kaptan kamerasından çıkmalarını seyretmek için yaklaşık 2 düzine adam ve kadın toplanmış bulunuyordu. Mürettebatın çoğu denizcilerin esmer, sırım gibi görünümünü taşımasına rağmen iri kemikli kara hayvanları oldukları daha ilk bakışta anlaşılan iri yapılılarından bazıları yeni kiralanmış fedailere benziyordu.
Bu şimdiye kadar aldığımız en kolay iş dedi Valentine. Yönümüz batı. Kavendria'dan denize açılacağız. Bir ay boyunca bir sonbahar gezintisi yapacağız. Sonra da acele etmeden Cartagena'ya döneceğiz. Siz beyler lüks bir kamaranın, okuyacak kitapların ve leziz yemeklerin keyfini çıkaracaksınız. Yolculuk için gemiye yüklediğimiz şaraplar kendinizi bir kral gibi hissetmenize neden olacak. Tüm bunların tek bir şartı var, uslu durmak.
Her birinizin şu an aldığı ücretin 3 katını ödeyebilirim diye bağırdı Locke. Üstelik yalnızca bizi Cartagena'ya geri götürmeniz karşılığında. 2 ay yerine 2 günlük bir iş.
Beyim dedi Valentine ilk defa öfkelenmiş gibi görünerek buna uslu durmak denemez. Böyle konuşmaya devam edersen ambara kapatılırsınız. Bu yolculuk 2 şekilde geçebilir. Serbest uzuvlarla ve tok karınlarla yahut karanlıkta sıkış tepiş oturarak ve günde 1 defa yiyip işemek için dışarı çıkarılarak. canlarınıza en ufak bir zarar gelmemesiyle yükümlüyüm. Ama bize sorun çıkarırsanız özgürlüğünüz dosdoğru denizi boylar.
O zaman ayak bileklerimizdeki bu şeyler ne diye sordu Locke.
Aptalca fikirlere karşı birer önlem cevabını verdi Valentine.
Peh diye söylendi Locke. Peki bahsettiğin şu yemekler nere?
Beyler, ben var özür dilemek binlerce kez diye haykırdı ana güverte kaportasından dışarı fırlayan bir adam.
Leke içinde kahverengi bir cübbe giyen adam grimsi sarı saçlara sahipti ve elinde yalın bir çorba kasesine ek olarak birkaç somun ekmek taşıyan gümüş bir tepsi vardı.
Yemekler bende.
Şu meşhur aşçın bir Vardalı mı dedi Jean?
Evet biliyorum karşılığını verdi Valentine ama bana güvenin. Adalrich eğitimini Talişan'da almış işini biliyor.
Ben var haşlamak bira sosunda istiridye dedi aşçı tepsiyi Locke'ye doğru uzatırken yeni pişmiş yemeğin kokuları genç adamın çenesine bir yumruk gibi indi.
Şey durumumuzla ilgili görüşmeler dedi Locke yaklaşık yarım saat sonra kaldığı yerden devam edebilir.
''Mürettebatıma rüşvet vermekten vazgeçerseniz, canınızın istediği kadar konuşabilirsiniz saygıdeğer yolcular.'' dedi Valentine.
İkinci kısım. İlk iki gün geride kalırken Locke'nin hayal edemeyeceği kadar konforlu ve sinir bozucu bir durumda oldukları giderek netlik kazandı. Yemekleri bol ve harikuladeydi. Şarap vaat edilenden bile iyiydi. Bira taze ve lezizdi. İstekleri de tereddüt veya şikayet edilmeksizin yerine getirilmekteydi.
Bu piç kuruları bu yolculuktan bir servet kazanıyor olmalı dedi Jean ikinci günün öğle yemeğinin ardından.
Öyle değil mi gemi arkadaşlarım? Bize gösterilen muamelenin mümkün olan tek açıklaması bu. Her cepte bir yığın altın.
Her öğünü sessizce, kibarca ve pür dikkat bekleyen en az dört gözetmenin huzurunda yiyorlardı. Her bıçak ve çatal sayılıyor, arta kalan her lokma ve kemik toplanıyordu.
Locke buna rağmen çok sayıda faydalı şeyi cebe atabilirdi. Fakat durumlarının diğer zorlukları aşılmadığı sürece bunun bir anlamı yoktu. Nevresimleri her gün ters yüz edilip değiştiriliyordu ve bu yapılırken güvertede bekletilmelerine rağmen Locke kameralarındaki faaliyeti moralini bozmaya yetecek kadar görebiliyordu. Tüm kitaplarının sayfa aralarına bakılıyor, sandıkları açılıp aranıyor, hamakları kontrol ediliyor, zemin kalasları en ufak ayrıntısına kadar inceleniyordu. Tekrar odaya sokulduklarında her şey uygun yerine geri koyulmuş oluyor ve kamera hiç kullanılmamışçasına yepyeni görünüyordu. Dolayısıyla içeri bir şey saklamak beyhudeydi. Üzerleri her gün birkaç kez aranıyordu ve ayakkabı giymelerine bile izin verilmiyordu. Aslına bakılırsa sahip oldukları yabancı tek nesne Jean'ın Ezri'den aldığı sıkıca bağlı saç tutamıydı.
Locke üçüncü günlerinin sabahında onu görünce şaşırdı.
''Adamları beni yere serdikten sonra Sabeta'yla biraz lafladım.'' dedi hamağında yatan Jean. ''İş olsun diye saç tutamını ellerinde tekrar tekrar çevirirken bazı isteklerin geri çevrilemeyeceğini söyledi.
''Başka bir şey dedi mi benim hakkımda veya bana yönelik?''
''Bana kalırsa söylemek istediği her şeyi dile getirdi Locke. Bu geminin bir veda mektubundan farkı yok.''
Valentine ile mürettebatına bizimle ilgili 10 sayfa dolusu talimat vermiş olmalı.
Filikalarının düğümleri bile alışılmadık derecede sıkı. Sanki Tanrı'nın tekinin aşağı uzanıp onu güverteden alıp götürmesinden korkuyorlarmış gibi dedi Jean gelişi güzel.
Ya sahi mi?
Locke hamağından kalktı, kameranın Jean'a ait olan kısmına geçti ve sesini alçalttı. Filika ana güvertenin iskele tarafında mı? Sadece ondan faydalanabilir miyiz?
Asla usulüne göre denize indirecek kadar zaman bulamayız ama halatlarını gevşetebilirsek ve güverte sallanırsa.
Kahretsin dedi Locke. Cavendria'ya vardıktan sonra öteki taraftan çıkana değin bir fincan çay kadar sabit kalacağız.
Sence aynı anda dostlarımızdan kaçıyla birden başa çıkabiliriz?
Herhalde çıkabilirsin demek istiyorsun. Gel gerçekçi düşünüp üç diyelim. Hiç kimse alarm vermezse tüm mürettebatı birer ikişer bayıltabileceğimden oldukça eminim. Ama huylarını gördün. asla yalnız çalışmıyorlar. Kaba kuvvetle fazla bir mesafe kat edebileceğimizi sanmıyorum.
Biliyor musun, veli nimetimiz sabırdan gelecek, habersiz bir ziyaret hiç fena olmazdı, dedi Loke. Veya onunla ilişkili birinden, hem de tam şimdi.
Bana kalırsa kendi başımıza izleyeceğim. Birinin ya da bir şeyin bizi izlediğinden eminim. Ama bizi buraya Sabeta yerleştirdi. Bu da sabırın açıkladığı kurallara uygun gözüküyor.
Acaba onun bağlı büyücüleri bu kadar sportmen davranırlar mıydı?
Durumumuzun iyi bir tarafı yok değil. Karnımızı güzelce doyuruyoruz. Artık sıkılmış bir çamaşıra benzemiyorsun.
Aman ne güzel Can, sadece sürgün edilmekle kalmadım. Kesilmek için bir güzel semirtiliyorum da. Sence pirinç denizine çıkarsak Zamira ile karşılaşma şansımız olur mu?
Olan biten onca şeyden sonra neden buralara o kadar çabuk dönsün ki?
Can esneyip gerindi.
Benim canlı bir albatros doğurma ihtimalim ne kadarsa, zehirli orkidenin ufukta belirip bizi kurtarma ihtimali de o kadar.
Öylesine bir fikirdi işte, dedi Loke. Öylesine ve hoş bir fikir. Sanırım geriye bir tek kötü hava şartları için dua etmek kalıyor.
Ve de halatları kesmenin bir yolunu bulmak, dedi Can. O konuda bir fikrin var mı?
Bir saat içinde eğriti bir bıçak hazırlayabilirim. Tabii ertesi gün kameramız alt üst edilmeden önce onu kullanabileceğimizi bilirsem. Güzel. Peki ya prangalarımız? Bu tür şeylerde hep benden daha maharetli olmuşsundur.
Mekanizmaları epey narin, içlerine sığacak kadar küçük kemik kıymıkları bulabilirim ama çok kırılgan olurlar. İçeride kırılırlarsa kilitler temelli sıkışır.
Öyleyse galiba karaya çıkana dek onlara katlanmamız gerekecek, dedi Can.
Her şey sırayla. Evvela bir kumsaldan makul bir mesafeye erişmemiz, güvertenin sallanması ve bir fırsat yakaladığımızda ambarda kilitli tutulmamamız lazım.
41. ayrımın sonu. Sayfa 384.